Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. Üçüncü serimizin üçüncü kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: serbest olmaya çağrıldık.
Sevgi olan Tanrı diyor, ben seni unutamam. Sevgi olan Tanrı diyor, ben seni hiç unutamam.
Bir anne hiç
onlar seni unutsa da asla seni ben unutmam. Onlar seni unutsa da asla seni ben unutmam.
Çünkü seni ellerimin ortasına nakış ettim. Çünkü
merhaba sevgili kardeşlerimiz. İsa Mesih'in adında sizi selamlıyoruz. Bugün devam edeceğiz size İsa Mesih'teki zenginlikler anlatma. Bir başka zenginliğe bir göz atalım bugün. Daha evvel konuştuk, İsa Mesih'te bu zenginlik bize verildi. Biz Sakko'nun getirdiği cezasından kurtulduk. Bir de dedik geçen de son dersimizde, Allah'ın çocuğu olma hakkını aldık ve biraz düşündük bu ne demektir. Bu gerçekten bir zenginliktir. Bugün bakacağız İncil'in bize öğrettiği bir başka durum için ve diyor, biz serbest olmaya çağrıldık. Ve beraberce biraz düşünelim, Mesih İsa'daki bu serbestlik nedir ve nasıldır? Biz dedik, serbest olduk günahın cezasından. Biz serbest olduk şeytanın padişahlığından. Neden Allah'ın çocuğu olduk? Ve bu serbestlikte yaşamak ne demektir? Bu serbestlik tam ne anlam taşıdığını İncil'ce beraber bir bakalım. 2. Korintliler mektubunda bab 3 ayet 17 şunu okuyoruz. Rab ruhtur ve Rab'in ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Özgürlük ya serbestlik vardır. Yani demek ki Rab'in isteği değil, tekrar ağır bir iraçın altında, bir boyunduruğun altında yaşayalım. Hayır, onun isteği var. Mesih'in bizi kavuşturduğu serbestlikte yaşayalım. Ama var, bugün buna da bakacağız. Bu serbestlik de yanlış anlaşılmasın. Bir de bu serbestlik var da granitseler, sınırlar. Olmuyor sadece, haydi artık istediğimizi yapalım. Ama ona bakacağız sıraya geldiği zaman. Şimdi biraz düşünelim. Bu Mesih'teki serbestlik nasıl bir serbestliktir? İstoria, yani tarih kitaplarında okunulabilir. İlk inançlılar nasıl zulme uğradılar? Nasıl inanç uğruna öldürüldüler? O padişahların, imparatorların zamanında onlar diri diri, fener gibi, fakel gibi yakıldılar. Bir de diri diri, yenti olarak aslanların ağızlarının önüne atıldılar. Ve onların önüne bu sorgu konuldu. Sadece hayır değilsiniz, İsa Mesih'e inkar edesiniz ki serbest olasınız. Ama onlar bu serbestliği seçmediler. Razı geldiler ölüme girmeye. Ve dediler, hayır İsa Mesih'e hiçbir vakit inkar edemeyiz. Daha iyi ölelim. Neden? Bizim bedenimizi ölebilirler ama bizim ruhumuz ve canımız öldüremezler. Ve böylece soruyoruz, acaba onlara tutsak eden böyle bir durum için hayır desinler hayata ve ölüme evet desinler, bunu göze alsınlar. Onlara tutsak eden nedir? Onlar serbest olabilirlerdi. İnsanların getirdiği bu işkencelerden. Ama ne var ki onlar seçtiler, serbest bir iradeyle bir karar verdiler. Hayır dediler, biz daha fazla Mesih'in yolunda yürüyeceğiz ve yürümeye devam edeceğiz, ölüm de bize gelse de bile. Bakın, şaşılacak bir durum değil mi? Bu serbestlik nereden geliyor, nereden çıkıyor, nasıl bir serbestliktir? Kim onlara tutsak ediyor? Ve okuyoruz 1. Korintlilerde Apostol Paulus ne diyor? Bab 9 ayet 19 şöyle diyor. Ben özgürüm, serbestim. Kimsenin kölesi, yani tutsağı değilim. Ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum. Bu hemen anlaşılmıyor. Nasıldır, nedir? O diyor, bir anda ben serbest oldum, serbest kılındım ve hiç kimsenin boyunduruk da değilim. Hiç kimsenin ihracın altında değilim. Kimse değil benim çorbacı, ben lazım ona köle olayım, ona hizmetçi olayım. Serbestim diyor. Bu iyi bir durum değil mi? Mesih'te serbestiz, evet. Ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin hizmetçisi, herkesin kölesi oldum diyor Apostol Paulus. Onu tutsak eden, onu sorulayan ne var? Bu özgürlüğü hayır desin, bu serbestliği çevirsin ve kendi isteğiyle razı gelsin, insanların tutsağı olasın. Nedir? Onun düşüncede ne var? Sebep nedir? Düşünelim beraber biraz. O gönülce oldu hizmetçi. Neden? Çünkü diyor, böylece insanlara kazanayım. Neden? Eğer ben kavuşturuldum, yani bana verildiği olan bu serbestlik, bu özgürlük, hor kullanırsam, sadece bencil bir şeklinde yaşarsam, ben demek ki anlayamadım ne için serbest kılındım. Apostol Paulus demek ki bunu anladı. O anladı ki ben serbestim ve serbest olma için çağrıldım ama artık değil kendim için yaşayayım, eskisi gibi artık insanlar kazanayım Rab için. Ve tabii bu eğer kendini hizmetçi duruma koymazsan insanlara da kazanamazsın. Başka bir yerde diyor, ben herkese herkes oldum. Ben zayıf olana zayıf oldum, kuvvetli olana kuvvetli oldum. Yahudi olana Yahudi oldum, Yahudi olmayana Yahudi olmayana oldum. Neden? Ben onların duruma girmek istiyorum ki anlayayım onlara ve çıkarabileyim onlara şeytanın elinden. Yani o kendi kararıyla kendi serbestliği doğru kullandı. Onun serbestliği hor kullanmadı. Ve böylece anlıyoruz, var daha üstün bir şey. Ve 2. Korintliler mektubunda şunu okuyoruz. 2. Korintliler mektubu Apostol Paulus yine yazıyor. Bizi zorlayan bu ilk inançlılar hangiler aslanların ağzlarının önüne atıldılar? Onlara zorlayan sebep nedir? Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçtiler. Her şey yeni oldu. Böyle yazıyor bir yeni durum. 2. Korintliler 5:17 ama aynı babda 5. bab ayet 14'te şunu okuyoruz. Bizi zorlayan Mesih'in sevgisi. Demek ki İsa Mesih'in sevgisi, o bizi yeni insan yarattı. O bize yeni bir hayat verdi. Onun sevgisini tattık. Ve tabii onun sevgisi bizi zorluyor. Hazır olalım, başkalar için yaşayalım. Rabbin tarlasında işlemek için yaşayalım diye. Bunun için serbest oluyoruz. Bizim serbestliğimizi hor kullanmak istemiyoruz. Serbest oluruz artık Allah'a hizmet edelim ve onun işin peşinden koşalım diye. Aynı düşünce bize gösteriliyor Romalılar mektubunda. Bab 6 ayetler 18'ten 23'e kadar okumak istiyorum. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Günahtan serbest oldunuz. Artık lazım değil günaha hizmet edesiniz. Ondan serbest oldunuz. Değil günahsız ama onun kuvvetinden serbest oldunuz. Artık doğruluğun köleleri olasınız diye. Doğal benliğinizin güçsüzlüğünden dolayı insan ölçülerine göre konuşuyorum. Bedenlerinizin üyelerinin ahlaksızlık, pis işleri ve kötülük için kötülüğe nasıl köle olarak sundunuzsa, şimdi de bu parçalarınızı kutsallık için doğruluğa köle olarak sunun. Sizler günahın köleleriyken, tutsaklarıyken doğruluktan serbest idiniz. Yani doğruluk size köle etmedi ama kötülük sizi köle etti. Şimdi utandığınız şeylerden o zaman ne kazancınız oldu? O şeylerin sonu ölümdür. Şimdi ise günahtan özgür kılınıp Allah'ın kulları olduğunuza göre kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır. Çünkü günahın ücreti ölüm, oysa Allah'ın hediyesi Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Yani açıklıyor burada tekrar Allah'ın sözü. Biz serbest kılındık, serbest olduk, özgür olduk. Ama olmadık artık boşlukta kalalım. Hayır, olduk artık doğru işler, Rab'be yakışır işler, Rab'be sevindiren işler yapalım ve onun tutsağı olalım, onun köleleri olalım. Demek ki bizim imanımız, Rab İsa Mesih'e bağladığımız iman bize serbestliği kavuşturdu, bizi özgür etti. Fakat Mesih'in sevgisi bizi soluyor. Sevgi yeniden bize iyiliğin, doğruluğun kölelere yaptırıyor. Anlıyor musunuz? Bunu biraz açıklayacağız. Az sonra tekrarlıyorum. İman bizi serbest etti. Ama sevgi bizi soruluyor. Hizmet edelim bizim kurtarıcımıza. Ve kaybolmuş çağlarda kazanalım onun sevinci için. Biliyor musun? İnsanın kalbinde yatıyor bir istek. Bu istek oluyor daima serbest olmak. Bütün dünyada insanlar böyle bir istekte bulunuyorlar. Her insan istiyor olmasın biri onun başında, çorbacı gibi daima gözeten biri, o istiyor serbest olma ve istediğini yapma. İnsanın bir öz isteğidir. Fakat Rab ise bu özgürlük, bu serbestlik için şöyle konuşuyor Yuhanna, bab 8 ayetler 30'dan 36'ya kadar. Bu sözler üzerine birçokları ona iman etti. İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır, dedi. Biz İbrahim'in soyundanız diye karşılık verdiler. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsun? İsa, size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir, dedi. Köle ev halkının sürekli bir üyesi, yani bir parçası değildir. Ama oğul sürekli parçasıdır. Bunun için oğul, yani İsa Mesih sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. Yani insanların düşündüğü gibi bir özgürlük belki değil. Rab İsa Mesih'in hakiki özgürlüğü getirdiği özgürlüğü oluyor. Bizi günahın bizi bağlayan bir zincir gibi ondan bizi serbest eden bir serbestliktir, bir özgürlüktür. Az önce baktık işte buna. Ve şimdi düşünelim, insanlar daima özgür, serbest olmak istiyorlar. Kimse onların başına koymasın bir sapovet, bir sakon, bir istek. Bu sebeple görüyoruz bizim dünyamızda çok bozuk insanlar. Neden? Onlar sandıkları serbestlik zamanla o serbestlik onlarla oynamaya başladı ve onun sandığı serbestlik artık oluyor onun tutsağı. Bazı insanlar sandılar biz serbestiz, biz aile kurmakta başvurmayacağız Allah'ın sırasına göre. Yok, biz Allah'a danışmadan tabii aile kuracağız, evlenmek lazım değil, nasılsa kimse evlenmiyor artık. Moda oldu. Haydi biz yaşayalım beraber birkaç sene bakalım. Hoşumuza gitmezse ayrılışacağız, bırakışacağız tekrar. Ama düşünülmüyor ortada kalan çocuklar ve kızlara. Böyle birleşmelerinden ortaya gelen o üzgün kırılmış kalpler, biliyor musun? Bu geliyor insanın kafasından, o bazen düşünüyor, biz özgür olmak istiyoruz, serbest olmak istiyoruz. Ama sonra pişman oluyor, kırık kalpler. Bu değil Allah'ın isteğidir. Başka durumlarda tabii var. İnsan serbest oluyor. Bazı yerlerde moda oldu artık mobifonla gezmeye. Neden? O zaman serbest olasın. Değil bir kabele bağlasın, bir şnura bağlasın. Yok, istediğin yerde aranabilirsin ve arayabilirsin de. Ama ne var ki insan daima istiyor serbest olma ama vakitle farkına bile varmadan o işinin kölesini oluyor. Ve bütün dünyada artık bu kayboluyor bu serbestlik. Peşinden koşuyor çok insan ama bulamıyorlar. Hakiki serbestlik ancak İsa Mesih'te vardır. O bize serbest kılarsa, özgür ederse gerçekten özgür oluruz. Onun dediği sözü budur. Ve sanmayın özgürlük demek artık senin başında, senin üstünde kimse başka yok. Yanılıyorsun. Çünkü granitsiz, sınırsız özgürlük kaostur, alt üstlüktür. Olamaz, herkes istediği gibi yaşasın. Biliyor musun, herkes istediği gibi yaşasaydı bizim eski tabiatımızın içinde yaşıyor canavar, günahlı dolu kalp. Ve herkes istediği gibi yaşarsa ve ona sınır koyan yoksa kısa bir vakit içinde bu yeryüzünde insan kalmayacaktı. Ama ne var ki daha var sakon, daha var granitsalar, sınırlar ve bu sebeple lazım bilelim bunlar nedir. Bir gün küçük bir balık denizde gezmiş, büyük balıklara bakarak mırıldanıyormuş. Neden ben lazım burada yaşayayım? Ben istiyorum suyun dışından çıkayım. Bir başı salıyor, bakıyor dışarıya görüyormuş. O yeşillik, o mavi göz yüzü, o diyor ben serbest olmak istiyorum, bıktım bu sudan. Ve kuyuya çıktı ve öldü. Neden? Onun içinde var, onun özgürlüğü koruyan var su. Kuşlar da aynı durumda. Ben hatırlıyorum bir kere benim de bir kanara kuşu vardı. Ve onu kafes içinde aldım. O kafesin dışında hayat bilmez. Onun için onun granitse bu idi. Ve o sınaşık değil idi, kendi yenti bulsun. Ama yabani kuşlar bunu biliyorlar, sınaşık oluyorlar, yenti bulabilirler, yaz, kış, nerede bulsalar da onlar sınaşık, dışarıdan serbestlikte yaşıyorlar. Ama ne var ki kafeste sınaşmış olan bir kuş kolayca kendini sınaşamıyor, yemek bulma, yenti bulma ve eğer geç öyle bir kuş kafesten kaçarsa dayanamaz. Serbestlikte, dışarıda. Neden? Çünkü onun serbestliği idi bir kranitsa içinde. O biliyordu her gün konuluyor ona yenti, konuluyor suyu, içsin ve sınaşık değildir. Kendi yenti daima bulsun. Ve bir kuş beni kaçtı ve eminim ki o birkaç günden sonra öldü. Çünkü dayanıklı değildi ve başka kuşlar da ona saldırmışlar. Neden? Çünkü her hayvanın, her cinsinin kendi ait olan bir alan var. Bir, ne diyelim, hani bir granitsa içinde olan bir serbestlik var. O korunursa rahatlıkta yaşar. Ama o granitsalar korunmazsa, o granitsaların dışına çıkılırsa, sınırların dışına çıkılırsa, o zaman kendine zarar vermiş oluyor. Ve insanın durumu da elbette buna da benziyor. Sanmayalım, Allah'ımız bizi yarattığı zaman, insanın yarattığı zaman ondan istiyor bütün mutluluk çıkarsın. Yani Allah değil bizim keyfimizi bozmak istiyor. Ama Allah iyi biliyor ne zaman onun kranitselere göre, onun sınırlara göre yaşamazsak, biz belki sana diyoruz özgürüz nihayet. Böyle de oluyor, delikanlılar büyüyünce diyorlar nihayet ben evden çıkacağım ve kendi ailemi kuracağım, kendi işimi yapacağım. Bu iyi bir düşünce ama var Allah'ın bildiği bir sınır, bir kranitsa. Ona göre yaşarsan gerçekten serbest olasın. Ve Mesih'in getirdiği özgürlük de buna benziyor ve bu sebeple istiyorum sizinle beraber kardeşlerimiz, bakalım İncil bize ne öğretiyor? Mesih'in getirdiği bu serbestlik, bu özgürlük, imanlılara kavuşturduğu bu özgürlük, onun kranitsalar, onun köşeler, onun ramkası nedir? Bunu lazım anlayalım. Ve bu sebeple şimdi size açıklamak istiyorum. Nedir bunlar? Ve açıyoruz Kutsal Kitap'tan 1. Korintliler bab 6 ayet 12. Ve orada çıkarmak istiyorum bu ayetin ikinci parçası. Bana her şey serbest ama hiçbir şeyin tutsağı olmam. Bana her şey serbest ama hiçbir şeyi tutsağı olmam. Ne demek istiyor? Apostol Paulus diyor, bak biz serbestiz, elbette serbestiz. Ama bu serbestlik öyle kullanmayacağım ki ben bir duruma gireceğim, beni tutsak etsin bir iş. Beni zorlasın. Tabii Rabbin sevgisinin dışında bir şey beni tutsak etsin. Ne zaman farkına varıyorsun, sen serbestsin, her şey yapma. Rab demiyor, bunu şunu bunu yapmayın. Var belirli işle tabii karşı geliyor ama var da işler karşı gelmiyor. Rabbin sözü sana bir açıklık, bir serbestlik bırakıyor ve kendini koyacağın İncilce bir granitse sen bileceğin bu işin tutsağı oluyor musun? Sana zarar getirecek mi? Olabilir, sonra ona bağlı kalasın ve Rabbin tutsağı olmuyorsun artık. Ve o zaman bu iş Rabbin yeri almış oluyor ve granitsa dışına çıkmış oluyorsun ve kendin zarar görüyorsun. Olabilir, sen diyorsun ben serbest olayım. Kinoya gideyim. Tabii olabilir. Neden gitmeyesin? Ama gidiyorsun, ilk önce güzel filmlere seyrediyorsun. Neden diyorsun? Ben serbestim, bunu yapma. Örnek veriyorum. Yanlış anlamayın kardeşlerim. Gidiyorsun kinoya ama vakit de geliyor. Başka bir film, başka bir film, başka filmlere bakıyorsun. Ve seni davet ediyor. Kötülük de sen de yaparsın. Yoksa sapıklık sen de yaparsın. Ve o zaman onun tutsağı oldun. Artık lazım bu işi yaparsın. Sınaştırıyorsun. Sınaştırıyor seni bir işe. Bağlatıyor bir işe seni. Ve görüyorsun Rab'den uzaklaşıyorsun. Ve burada koy kendine bir granitse. Müsaade etme herhangi başka bir durumu. Bu kino bırakalım şimdi. Bu sadece bir örnek için kullanmak istedim. Her başka bir işte olabilir. Sen kendi bileceğin. Sen nerede koyacağım bu granitse, ne zaman farkına varıyorsun, seni tutsak ediyor, seni bağlıyor, senin rüyaya giriyor, seni rahatsız ediyor. Ve Rab yavaşça unutuyorsun, başka bir işe bağlanıyorsun ve sadece heyecanlıyorsun o iş için ve artık Rab'i bırakıyorsun, bir kenaraya koyuyorsun onu ve onun için vakit ayıramıyorsun. O zaman kendini koru bu tutsaklıktan. Olabilir bazıları diyorlar ah ben lazım işleyeyim. Nihayet iş buldu ama ne var ki ne zaman bir inançlı işe giriyor. Tabi güvenilir bir insandır ve beğeniliyor dünya tarafından. İnsanlar neden? Çünkü yalan yapmaz, çalmaz. Ama ne var ki ona iş bindiriyor, iş bindiriyor. Ta bu yükün altında kurtulamıyor. Ve o kadar iş bindiriliyor ona. Boş vakit kalmıyor artık. O zaman kardeş sen dikkatli ol. Kendini bir kranetse koy ve de buraya kadar ve fazlası yok. Var çeşitli böyle durumlar. İkinci bir kranetse ne olabilir? İkinci bir kranetse yine 1. Korintliler mektubunda bize gösteriliyor. Bab 8 ayet 9. Biz tabii ki serbestiz. Ne hoş bir durum, ne güzel bir durum. Biz kimsenin tutsağı değiliz. Ama sakının bu özgürlüğünüz, diyor o ayet, bu özgürlüğünüz vicdan, yani svest, hassas olanların sürçmesinin neden olmasın. Var bazı kardeşler, onların svesti belki senin svesti müsaade ettiği gibi onların svesti müsaade etmiyor. Sen yapıyorsun bir iş ama o seni görüyor ve ona ters düşüyor. Bu sebeple dikkatli olalım, sevgi uğruna yapmayalım. Bir iş olabilir, öbür bir kardeş bunun üzerine düşecek. Ve böylece de senin kraliçe korumuş oluyorsun bir ikinci tarafı. Öbür strana. Ramka iki tarafa baktık şimdi. Yani birincisi oluyor. Her şey serbest ama dikkatli ol, bir işinin tutsağı olmayın. Her şey serbest ama dikkatli ol. Sen yapmayasın bir iş, senin kardeşi, Rab'deki kardeşi bunun üzerine düşecek. Onu sevdiğin için kendini koyuyorsun bir granite. Ve bakıyoruz. Üçüncü bir durum. Ve okuyoruz. Yine 1. Korintliler bab 10 ayet 23. Bize her şey serbest, İncil diyor. Ama her şey yararlı değildir. Her şey serbest ama her şey yapıcı değildir. Herkes kendi yararını değil, başkalarının yararını da göze alsın diyor. Yani her şey serbest ama var durumlar fayda getirmeyecek senin hayatında, sen Mesih İsa'da büyüyesin diye. İmanda kuvvetlenesin diye. Sana tutsak ediyor. Seni alıkoyuyor. Sana büyüme fırsatı sağlamıyor. Öyle işlerden uzak dur. Ve korunuyorsun. Serbestsin. Diyemem. Şunu bunu bir list, yani bir katalog koyuyoruz. Ne yazak ne müzadeli. Hayır. Bu kraniçelere kendini dikkat edersen olabilir sana kraniçe olan başka kardeşi olmuyor. Olabilir başka kardeşinin kraniçe sana kraniçe olmuyor. Neden? Çünkü senin süresi daha geniştir belki ve müsaade ediyor bir duruma kadar. Eğer İncil'i karşı gelmezse bir durum tabii. Ama burada diyor her şey serbest fakat düşünün her şey sana fayda getirmeyecek imanda büyüyesin. Ve bunu da göze al. Arayın, peşinden koş. Öyle şeylerden sana fayda getirecek. Seni inşa edecek, bina edecek, kuvvetlendirecek imanda ve Rabbin elinde faydalı bir insan olasın. Bunu kendini koru, kendini bundan. Ve dördüncü bir granitse görüyoruz. Onu okuyoruz 1. Petrus mektubunda bab 2 ayet 16 ve diyor özgür yani serbest insanlar olarak yaşayın. Ah ne güzeldir. Artık bizi sıkan, bizi ezen yok bir yük. Serbestiz. İsa Mesih'te gerçekten bir serbestliği kavuşturulduk. Ama özgür insanlar olarak yaşayın. Fakat sizin serbestliğiniz kötülük yapmak için bahane etmeyin. Yani olmasın öyle, hadi serbestiz ama tabii eski işler devam ediyoruz. Hangilerden kurtulduk? Bu serbestlik buna yol açmasın ki aynı eski yola düşeyesin. Aynı eski işlere devam edesin. Sen bıkmışsın bu işlerden. Seni soktular kötülüğe. Seni soktular cehennemin ateşine. Ama Rab seni kendi kanıyla satın aldı, kurtardı bu işlerden. Ve şimdi diyorsun ben serbestim tabii ve aynı işler yapıyorsun. Yok. Bu olsun sana bir granitse, sana bir sınır. Ve şimdi baktık 4 tane granitse ve onlara dikkat edersen dua et Rab'e sana açıklasın ne durumda. O zaman bu Mesih İsa'nın getirdiği serbestlik içinde yaşayabileceğin. Sevgili kardeşlerimiz biz konuştuk Mesih İsa'nın bizi sağladığı, bizi getirdiği özgürlük yani serbestlikten. Bu serbestlikten konuşurken gözümüzün önünde lazım daima bulunsun bu iki tehlike. Ya fazla sağ tarafa kayarsak ya sol tarafa kayarsak ikisi iyi değil. Nedir bu? Beraber açalım İncil'lerinizi, açalım Galatyalılar mektubuna. Ve orada bu temada ele alınıyor ve gösteriliyor. Galatyalılar bab 5 ayet 1'de şunu okuyoruz. Mesih bizi özgürlük için özgür kıldı. Bunun için dayanın, bir daha kölelik iracına, boyunduruğuna takılmayın. Aha, yani burada açıklık veriliyor Mesih'in sayesiyle, İsa Mesih'in sayesiyle bize ne geldiğini. Mesih bizi özgürlük için, yani özgür, serbestlik için serbest kıldı. Bunun için dayanın diyor ve bir daha kölelik, Sakon'un getirdiği kölelik iracının altına girmeyin. Neden? Bu oluyor bir tehlike. Ben şimdi kendi sanki duyuyorum kulaklarımla, Sakon'u fazla seven kardeşlerimiz diyecekler. Bu kardeş bak serbestlikten konuşuyor ya, o bunu söylerken de beni günah işliyor. Ama ne var ki kardeşlerimiz, İncil'ce gidelim. İncil'in öğretişine dayanarak bakalım Mesih bize ne zenginlik verdi. Bu bir zenginliktir. Eğer bunu doğru ve iyi İncil'ce anlarsak, bu demek bize bir sevinçtir, bize bir rahatlıktır. Galatya'daki inançlılar, Galatya oluyor, bugünkü Türkiye'de bir kasaba idi eski zamanlarda. Ya da bir bölge idi, birkaç kasaba ona bağlı idi. Oblast. Ve orada bulunan inançlılar oluşmuşlar. Bazılar Yahudilikten dönme, İsa Mesih'e iman etmiş. Onlar Sakon kafasından idiler. Onlar fazla bağlı idiler Stari Savet'in Sakon'u. Ve bunun dışında tabi de vardı, Yahudi olmayan insanlar, bizler gibi imana gelmiş olan insanlar. Ve onların ikisinden oluşuyor Rabbin topluluğu o yerlerde. Ve Apostol Paulus ne zaman orada tohum ekerken, İncil'in sözü vaaz ederken onlara dedi nasıl kurtuluş bulsunlar. Ve bunu çok açıkladı. Ve dedi Galatyalılar 2. bapta mesela şöyle yazıyor. Ayet 16. Bunun için biz de Sakon'un işleriyle yapmakla değil, Mesih'e imanla temizlendik, paklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse Sakon'un işleri, isteklerini yapmakla doğrulanmaz. Çok açık bir öğretiş verdi onlara. Değil artık Sakon tutarak kurtuluş buluyoruz. Hayır, biz iman etmekle kurtuluş buluyoruz. Ve daha aşağıda aynı bapta, 2. bapta diyor ayet 21'de. Çünkü doğrulanma, yani paklanma Sakon'un aracılığıyla kazanılabilseydi, yani kurtuluş gelebilseydi bize, o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu. Eğer Sakon'un işleri, isteğini yerine getirmekle kurtulabilseydik, İsa Mesih lazım değildi, geleydi, ölürdü ve dirilirdi. Bu iş boşuna olurdu. Eğer başka bir durum, başka bir yol olsaydı, niçin lazım İsa bizim için ölsün diyebiliriz. Ve Apostol Paulus bunu da soruyor onlara. Ama Sakon'un getirdiği işleri, getirdiği istekleri ve onlara yerine getirmekle hiçbir insan doğrulanamaz, paklanamaz, Allah'ın katında kurtuluş kavuşamaz. Neden? İsa Mesih'le geldi blagodat ve istina, yani inayet ve gerçek. Ve Musa ile geldi Sakon, yani Allah'ın yasası. Ve bunu tutmakla insan kurtulabilseydi, İsa Mesih'in gelmesine gerekmezdi, faydasız olurdu. Ama o geldi ve onun sayesiyle, ona iman bağlamakla insanlar kurtuluyor. Ve orada oradaki topluluklarda bu problem çıktı. Tabii onlar sevinçle bu iyi haber kabul ettiler ve imana geldiler. Ama ne var ki arada fazla vakit de geçmiyor bile, başka yerden olabilir, Yeruşalim'den, Yahudilikten oradaki kardeşler geliyorlar onların arasına ve diyorlar, tamam İsa'ya iman ettiniz, iyi ettiniz ama yetmiyor bu iş. Siz de lazım sünnetli olasınız, Yahudilikten gelmeyenlere diyorlar. Siz de lazım bayram tutarsınız, siz de lazım sakonun isteğini yerine getirirsiniz. O zaman tam kurtulmuş oluyorsunuz. Ve Apostol Paulus bunun üzerine çok kıstı, bilesin. O kadar çok kıstı ki ne diyor? Birinci babta ayet 6'dan aşağı kadar okuyoruz birkaç ayet. Sizi Mesih'in blagodatı çağırana bırakıp da değişik bir müjdeye, bir İncil'e böylesine çabuk dönmenize şaşıyorum. Aslında başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştıran ve Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyen kimseler vardır. Biz ya da gökten, Apostol Paulus diyor, eğer biz kendimiz gelip de ya da gökten bir melek bile inse sizi bildirdiğimiz müjdenin başka düşen bir müjde bildirirse onun başına bela gelsin. Daha önce söylediğimiz, şimdi yine söylüyorum. Bir kimse sizi kabul ettiğiniz ters düşen bir müjdeye bildirirse onun başına bela gelsin. Lanet olsun. Şimdi ben insanların oynalamasını, yani onların tasdiklemesi için mi yoksa Allah'ın tasdiklemesi mi arıyorum? Ya da insanlara hoşnut mu etmeye çalışıyorum? Eğer hala insanların hatırı için bir şey yaparsam Mesih'in kulu değilim diyor. Yani kardeşler lütfen kulak asalım İncil'e. İsa Mesih'in getirdiği serbestliği budur. Bunun yanında var sakon ve sakoncular, sakoncu kardeşlerimiz de. Onlar lazım baksınlar İncil'ce. Biz yapmayalım bir iş insanların hatırı için. Biz yapmayalım kardeşleri hoşnut edebilmek için. Daha fazla yapalım. Bizim kurtuluşumuz için canı veren kurtarıcımızın hatırı için uğrayalım, uğraşalım, yaşayalım ve işler yapalım. Ve böyle durum var idi. Onlar işte Yahudilikte olmayan, Yahudi olmayan kardeşler üstüne bir iraç bindirmek istediler. Bir sakon iracı bindirmek istediler. Bu sebeple Apostol Paulus devam ediyor. Galatyalılar 3. babta Kutsal Ruhu ayet 2'den. Kutsal Ruhu sakonun isteklerini yapmakla mı yoksa işittiklerinizi iman etmekle mi aldınız? Nasıl aldınız Kutsal Ruh? Sakonun işlerini yerine getirmekle mi aldınız yoksa iman yoluyla mı onu aldınız? Bu kadar akılsız mısınız? Ruhla başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye mi çalışıyorsunuz? Boş yeri mi bu kadar elim çektiniz? Gerçekten boşuna mıydı her şey? Size Kutsal Ruhu veren ve aranızda gösterişleri yaratan Allah bunu sakonun isteğini yaptığınız için mi yoksa işittiklerinizi iman ettiğiniz için mi yapıyor? Ve öyle devam ediyor. Daha aşağıda ayet 10'dan devam ediyoruz. Yazı kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen her insan lanetlidir. Yani onun başına bela gelecektir, ceza gelecektir. Neden? Bütün sakon kitabı o zaman lazım tutalım ama tamamen. Olmuyor sadece birkaç hoşumuza giden sakonlara çıkaralım, yapalım, öbürlere atalım bir kenara. Yok, ya bütünü ya hiç. Ya bozduk ya da tutacağız. Ve kimse tutamaz. Neden? Şöyle diyor 11. ayette. Açıktır ki hiç kimse Allah'ın önünde sakonla doğrulanamaz. Çünkü imanla doğrulanan insan yaşayacaktır denildi. Bak burada açıklanılıyor. Bu problem var idi daha evvel. Aynı babda, 3. bab, 24. ayet, Apostol Paulus yine bunun üzerine diyor. Yani imanla doğrulanalım diye kutsal sakon Mesih'in gelişine kadar sadece bir muallim idi. Mesih geldi mi sakonun işleri, sakonun isteklerini de artık tamamlanmış oluyor onda. Mesih de bitiyor, kurtuluş geliyor onun sayesinde değil sakon tutmakla. Ve böylece bu söz uyuyor buna. Dönüyoruz tekrar Galatyalılar bab 5 ayet 1. Mesih bizi özgürlük için özgür kıldı. Serbestlik için bizi serbest etti. Bunun için dayanın. Bir daha bu sakonun getirdiği iracın boyundurunun altına girmeyin. Sanmayın imanla kurtuluyoruz ama sakonda lazım tutalım. Kurtuluş buna da bağlı oluyor biraz. Yok, Rab diyor ya Rab'e bağlı oluyor tamamen ya sakona bağlı oluyor. Ama anlaşıldı, sakon tutmakla kimse kurtulamaz. O sakondan serbest olduk artık. Sakon bizi suçlu duruma çıkarıyor. Mesih bu suçu kapattı ve artık serbestiz bu sakondan. Bu bir tehlike sadece hani bu Mesih İsa'nın getirdiği serbestliğin iki düşmanı var diyelim. Bir düşman oluyor sakonculuk. Ama öbür bir düşman da var ve bunun üzerine de açıklık veriliyor. Bab 5 Galatyalılar mektubu ayet 13. Kardeşler siz özgür olmaya çağrıldınız. Siz serbest olmaya çağrıldınız. Ancak serbestliğiniz doğal benliği fırsat olmasın. Birbirinizi sevgiyle hizmet edin. Aha, şimdi olabilir hacan, bu yanlış anlaşım olabilir. Ne zaman diyoruz, tamam sakondan kurtulduk, sakonculuktan çıktık. Haydi hava hoş bizi. Biz istediğimizi yapabiliriz demek. Keyfimizi yaşayalım, artık kendi isteğimizi yerine getirelim sadece. Başkanın faydasını aramayalım eskisi yaptığımız gibi. Hayır, hayır ve tekrar hayır diyoruz böyle bir işe. Hiçbir vakit bu olamaz. Mesih'in getirdiği özgürlük demek artık benliğine fırsat vermeyeceğin eski işler yapma, tam tersini kendini hizmete sokacağın, kardeşleri seveceğin ve onlara hizmet edeceğin. Bu özgürlük bunun için kullanacağın, bu serbestlik. İncil bu yol gösteriyor. Yani bir düşman oluyor sakonculuk, öbür düşman oluyor eski işler, eski benlik içinde yaşamak. Ve bu bir çekişme gibi oluyor. Bir inançlı nasıl denge tutsun? Kaymasın fazla öbür tarafa, kaymasın da fazla tam tersine. Ve tam bunu görüyoruz her yerde. Bulgaristan'da çok görüyoruz bunu. Ya sakon fazla tutuluyor ama o kadar beygir kapaklar gibi koyuyorlar. Öbür tarafta görüyorlar o kadar çılgınlık. Yine Rab'i yakışmıyor. Serbestlik içinde serbestlik ama tam benlik yaşanıyor. Anlıyor muyuz? Bu yol dar bir yol. İsa dediği gibi. Ve lazım onun peşinden gidersek ancak koruyabiliriz denge. Kaymalım ne sağa ne sola. Orta durumda onun ardından yürüyelim. Ve İncil bizi de açıklıyor bir durum. Nasıl bu denge tutabiliriz? Yine bab 5 Galatyalılar mektubu 14'ten devam ediyoruz. 26'ya kadar. Bab 5. Bütün kutsal sakon tek bir sözde toplayabiliriz. Komşunu kendin gibi sev. Ama birbirinizi ısırıyor ve yiyorsanız sakının birbirinizi yok etmeyesiniz diyor. Şunu diyorum, ruhun kontrolünde yaşayın. O zaman benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz. Ha, demek ki cevap budur. Eğer biz ruhun kontrolünde, kutsal ruhun kontrolünde yaşarsak, o zaman kaymayacağız, benliği sürelim, eski işler devam edelim. Neden? Çünkü benlik ruha ve ruh da benliğe karşı geliyor. Karşı olan arzular var. İstediğiniz şeyler yapmayasınız diye bunlar birbirini karşıttılar, çekişiyorlar. İşte bu bir inançlının iç çekişmesi oluyor kalbde. Neden? Benlik daha var hepimizde. Ama bu benlik boyun eğmek istiyor, istemiyor kutsal ruha. Bu sebeple acı duyuyoruz bu hayatta. Neden? Çünkü var dünya işler, var Rabbin işler ve bir çekişme içinde bulunuyor. Ama diyor 18. ayet, ruhun kontrolündesiniz, o zaman sakın altında da değilsiniz diyor. Bakın, hem öbür tarafa kaymak tehlikesinden korunuyoruz, hem sağ tarafına kayma tehlikesinden korunuyoruz. Neden? Var sakon, var fazla serbestlik. Orta lazım gidelim ve ruhun kontrolünde yaşarsak hem benlikten korunuyoruz, hem sakondan korunuyoruz. Yani en ruhani kardeşler görüyoruz hangiler böyle yaşıyorlarsa. Benliğin işleri açıktır diyor 19 ayetten aşağı. Bunlar cinsel pislik, yani seks durumda sapıklık, pislik, sefahat, putperestlik, yani Allah'ın yerine tutan her şey, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekemezlikler, sahoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Allah'ın padişahlığı miras almayacaklar. Ruhun meyvesi ise sevgi, sevinç, selamet, esenlik yani, sabır, şefkat, yani merhamet, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve kendini kontrolde tutmak. Bu tür şeylere yasaklayan bir sakon yoktur. Bak, ruhun kontrolünde yaşarsan ruhun meyvesinde sen de olacak ve sen de rahatlık içinde olacaksın. Ve böylece görüyoruz sakon altında olmayacağız. Mesih İsa'ya bağlı olanlar doğal benliği, tutku ve arzuları ile birlikte haça gerilmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun yolunda da yürüyelim. Birbirimizi meydan okuyup birbirimizi kıskanarak boş yere övünenler olmayalım. Açık diyor. İşte İsa Mesih'in getirdiği serbestlikte yaşamak bu demektir. Tehlikelerden sakınalım, uzak duralım. Ne sakona fazla tutalım, ne serbestlik fazla. Mesih'in ardından gidip de kutsal ruhun kontrolü altında yaşarsak meyvelerden tanınacağız. Meyvelerden bizi tanıyacaklar. Razı mısın bu işe kardeşim? Mesih'in getirdiği özgürlük büyük bir zenginliktir. Büyük bir rahatlıktır. Bunda yaşayın. Şimdi bu özgürlük üzerine, bu serbestlik üzerine bence lazım önemli bir söz, bir önemli bir düşünce daha kulak asalım. İncil ne diyor? Nerede var çekişme bir topluluk içinde görünüyor? Bu çekişme sık sık bundan geliyor. Çünkü toplulukta var zayıf olan kardeşler, kız kardeşler ve kuvvetli olan kardeş ve kız kardeşler. Bu ne demektir? Zayıflık ve kuvvetli olmak ne demektir? İncilce. Burada konuşmuyoruz beden durumu için ya da yaş için. Burada konuşuluyor anlayış ve sıvest, yani vicdan, serbestliği için. Rabbin bilgisinde büyüyen bir kardeş belki başka bir serbestlik taşıyor ya da başka bir anlayıştadır, yeni bebek gibi. Ve ne zaman imanda zayıf, yani sivest durumunda zayıf ve anlayışta zayıf olan belki yeni bir çağın görüyor, nerede başka bir can o serbestlik içinde yaşıyor. Neden? Anlayışa vardı. Mesih de serbest olduğunu biliyor. Olabilir onu yargılasın. Neden? Onu görüyor, bir restoranda yiyor yemek. Ama onun kafasında biçmiyor. Nasıl olabilir? Oraya gidip bir yemek yesin. Neden? Onun sivesti belki müsaade etmiyor ve onu hemen yargıya sokuyor. Ve olabilir, obratını da tam tersine de olabilir. Ne zaman imanda kuvvetli olan, her şeyi yapabilen Mesih'te, neden serbesttir Mesih'te? O oluyor, öbürüsünü onun sivesti müsaade etmiyor ya bu işi yapsın ve onu hor görmeye başlıyor. Bu iki durumdan oluyor çok çekişmeler, bu serbestlik üzerine çekişmeler oluyor topluluklarda. Neden? Burada konuşulmuyor. Temel durumlar, temel öğretiş durumları için burada konuşuluyor. Belki senin sivesti müsaade etmiyor ve bu şeyi öğretişe sokuyorsun. Herkese bir yük bindiriyorsun. Ve öyle durumlara var maalesef ve görüyoruz. Bunun sebep oluyor. Çok kardeşlere, zayıf kardeşler düşüyorlar bunun üzerine. Bu sebeple bakalım İncil ne öğretiyor? Ve bunun için okumak istiyorum Romalılar bab 14 bütün 15. bab 3. ayete kadar. İmanı zayıf olanı kabul edin. Ama düşünceleri üzerine onunla tartışmaya girmeyin. Biri her şeyi yiyebileceğine inanıyor. Öte yandan imanı zayıf olanı yalnız sebze yer. Her şeyi yiyen yemeyeni hor görmesin. Her şeyi yemeyen yiyeni de yargılamasın. Çünkü Allah onu kabul etmiştir. Sen kimsin ki başkasının kulunu yargılıyorsun? Kulu haklı çıkaranda, suçlu çıkaranda kendi efendisidir. Kul haklı çıkacaktır. Çünkü Rabbin onu haklı çıkarmaya gücü vardır. Kimi bir günü başka bir günden üstün sayar. Kimi her günü bir sayar. Herkesin kendi görünüşü tam güveni olsun. Günü kutlayan Rab için kutlar. Her şeyi yiyen Allah'a şükrederek bunu Rab için yer. Bazı şeyleri yemeyen de Rab için yemez ve Allah'a şükreder. Hiçbirimiz kendimiz için yaşamaz. Hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. Yaşarsak Rab için yaşarız. Ölürsek Rab için ölürüz. Böylece yaşarsak da ölsek de Rabbinizdir. Mesih hem ölülerin hem de yaşayanların Rabbi olmak üzere ölüp dirildi. Öyleyse sen kardeşini neden yargılıyorsun? Ya da sen kardeşini neden hor görüyorsun? Allah'ın yargı kürsüsünü önüne hepimiz çıkacağız. Yazılmış olduğu gibi Rab şöyle diyor: varlığım hakkı için her diz önümde çökecek ve her dil Allah olduğumu açıkça söyleyecektir. Böylece her birimiz kendi adına Allah'a hesap verecektir. Bunun için artık birbirimizi yargılamayalım. Tam tersine herhangi bir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı olun. Rab İsa'da şunu kesinlikle biliyorum ki hiçbir şey kendiliğinden pis değildir. Ama bir şeyi pis sayan kimse için o şey pistir. Yediğin bir şey yüzünden kardeşini incinirse, üzülürse artık sevgi yolunda yürümüyorsun demektir. Mesih'in uğruna öldüğü kardeşi yiyeceğinle mahvetme, yemek uğruna. size göre iyi olan şey kötülenmesin. Çünkü Allah'ın padişahlığı yiyecek ve içecek sorunu değil. Doğruluk, esenlik ve kutsal ruh da sevinçtir. Mesih'e bu yolda hizmet eden Allah'ı hoşnut eder ve insanların beğenisini kazanır. O halde kendimizi esenlik getiren ve birbirimizi geliştiren işlere verelim. Yiyecek uğruna Allah'ın işini yıkma. Her yiyecek temizdir. Ama yedikleriyle başkasının sürçmesine yol açan kişi kötülük yapmış olur. Et yememen, şarap içmemen ya da kardeşinin sürçmeni yol açacak bir şey yapmamanın iyidir. Bu konulardaki inancını Allah'ın önünde kendini sakla. Tasdikladığı şeyle kendini yargılamayan kişi ne mutludur. Ama bir yiyecekten kuşkulanan kişi o yiyeceği yerse yargılanır çünkü imanla yemiyor. İmanla yapılmayan her şey de günahtır. İmanı güçlü olan bizler kendimizi hoşnut etmeyi değil güçsüz olanların zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz. Her birimiz komşusuna ruhça geliştirmek isteğiyle komşunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin. Çünkü Mesih bile kendini hoşnut etmedi. Aha. Bakın, burada iki çeşit insan topluluklarda var olduğunu konuşuluyor. Biri anlayışta, imanda, zıvest durumunda zayıf, biri kuvvetli, biri daha her şeyi anlamıyor, biri daha fazla anlıyor. Ama bu durum değil, kurtuluş bağlayalım bu işlere. Ve en çok tartışma bu üçüncü durum için. Yani birinci durum diyelim temel işler, temel öğretiş, kurtuluş neye bağlı diye. Bunun üzerine tartışılmaz. Aynı aklıda, aynı anlayışta olmamız lazım. İkinci durum oluyor, belki topluluklar yerden yere değişik uygulama yapıyorlar. Toplantı sırası belki değişik oluyor. Bu da İncil müsaade ediyor çünkü kurtuluş buna bağlı değil. Üçüncü durum oluyor senin şahsi lichno anlayışına dayanarak yaptığın işlere öğretici sokma, başkalara bindirme. Hani öğretici sokma demek istiyorum, sakon kurma bunun üzerine. Belki senin sıvesti müsaade etmiyor ama olabilir. Rab senin öbür kardeşi de kendi kanıyla satın aldı ve ona bu müsaade ediyor. Neden? Kurtuluş bağlı değil bu durumlara. Bu sebeple bakalım. Şimdi zayıf olan oluyor. Öyle bir kişi sadece sebze yiyor. Belki onun sıvesti müsaade etmiyor. Et yesin. Öyle açıklıyor. Veyahut da diyor yediğin bir şeyin yüzünde kardeşine incinirse, yani o zayıf kardeşler çabuk inciliyorlar. Yani çabuk oluyor, onu bozuyorsun, onun rahatını bozuyorsun, onun huzurunu bozuyorsun çok çabuk. Veyahut da öyle davranışı var, o kolay sürçüyorlar, düşüyorlar. Veyahut da şüphe kolay giriyor öyle kardeşlere. Bunlara deniliyor zayıf insanlar. Değil daima lazım ki zayıf kalsınlar. Onlar da büyüyecekler. Ama ne var ki kuvvetli olan onlara sevgili davransın. Kuvvetli olan ne oluyor? Zayıf olanı kabul edebilir. Değil ona bir sakon, bir yük bindirecek. Onu kabul edecek. Ona dayanacak. Ve tabii kuvvetli olan her şeyi iyi bilir. Neden? Her şey ona müsaade ediliyor diye düşünüyor. Veyahut da ruhani kuvvetli bir kardeş biliyor yemek değil kurtuluş yemeğe bağlı. Bir yemeğin uğruna kardeşini hor ya yargılama işi yapmayacak, hor görmeyecek. Onu yıkmayacak, mahvetmeyecek. Bir de biliyor kuvvetli kardeşler biz arayalım kardeşlerin faydasına, huzuruna, selameti veren işler, onlara bina eden işlerin peşine koşacağız. Değil sadece yemek ve içmek üzerine duralım. Veyahut da biz kendimizi koruyacağız, kardeşi sürçmesin, düşmesin bizim yaptığımız iş üzerine. Kuvvetli olan bunu düşünüyor. Veyahut da kuvvetli olan kendisinden hoşnut bulmuyor. O artık veriyor kendini başkalara. O zayıflıkları yüklüyor ve Mesih İsa'ya örnek alıyor. Kuvvetli olan bunu yapıyor. Şimdi biz neye dikkat edelim? Zayıf olan yargılamasın, kuvvetli olan. Kuvvetli olan da hor görmesin zayıf olanı. Ve burada okuduğumuz ayetlerde görüyoruz 6 adım ve bunlara uygularsak bizi koruyacak. Bunu aklımıza getirirsek daima bizi koruyacak. Ne yargılayacağız, ne hor göreceğiz. Unutmayın, Allah onu kabul etti. Zayıf olanı da kuvvetli olanı da. O senin kardeştir. Ayet 3 bunu dedi. Çünkü Allah onu kabul etti. Bunu unutmayın. İkincisi, bilin, dördüncü ayet diyor, kulu haklı çıkaranda, suçlu çıkaranda kendi efendisidir. Sen değilsin onun çorbacı. Sen onun kardeşisin. Gün geldi mi, o lazım Rab'be hesap versin vaktinde. Ve üçüncü bir durum. Beşinci ayeti okuyoruz. Herkesinin kendi görünüşüne tam güveni olsun. Yapmayın bir işi ne zaman güven bağlayamazsın. Güven bağladığın işi yap ama tam kuvvetli, tam istekli. Değil, bölünmüş bir kalple bir iş yap. Ve geliyoruz şimdi dördüncüsüne. O yazıyor onuncu ayeti. Unutmayın, herkes lazım çıksın İsa Mesih'in yargı kürsüsüne. Yani orada değil biz yargılanacağız, orada yargılanacak bizim işlerimiz. Rabbin bedeninde, kilisede, toplulukta onun için ne yaptık ne de yapmadık. Bunun için hesap vermek zorundayız. Değil kurtuluş için konuşuluyor. Mesih'in kürsüsü sadece ya bağışış alacağız ya almayacağız. 12. ayeti okuyoruz öbürüsüne. Dikkatli olun. Herkes kendisi Allah'ın önünde hesap verecektir. Bunu da unutmayalım. Ve 16. ayette diyor, size göre iyi olan şey kötülenmesin. Buna da dikkatli olun. Kötü konuşulmasın kardeş topluluğu üzerine. Size iyi olanı hakkında kötülenmesin demesin. Onlar daima çekişiyorlar bu gereksiz şeyler üzerine. O zaman bize yakışmaz. Bu serbestlik o zaman hor kullanıyoruz. Doğru kullanmıyoruz. Olsun da işte kötülenmesin. Bunu çok dikkatli bakalım. Daha iyi sen boyun eğeceğin kuvvetli olana, zayıf olan durumuna ve ona el uzatacağın. Ama bunun üzerine çekişme olmasın. Ve görüyoruz bir prensip daha var. O okuyoruz 23. ayeti 6. bab 14. babda. İmanla yapılmayan her şey de günahtır. Yapmayın bir iş, zemin imanı sana müsaade etmezse buna. Ve böylece benim kulağıma sanki geliyor şimdi sorgular. Bir inançlı bayrama gidebilir mi? Bir inançlı kurban kesebilir mi? Bir inançlı cenazeye gidebilir mi? Bir inançlı düğüne gidebilir mi? Kardeşlerim, sanmayın bütün iman hayatımızı bununla düşüyoruz ya kalkıyoruz. Akılca, İncilce davranalım. Ve bu sebeple size iki yer daha okumak istiyorum. 1. Korintliler bab 8 ayet 1'den 13'e kadar. Orada konuşuyor putlara, yani değil Allah'a, putlara sunulmuş kurbanlara. Şimdi putlara sunulan kurbanlara etine gelelim. Hepimizin bilgisi vardır, bunu biliyoruz. Ne var ki bilgi insanı kibirlendirir, sevgi ise geliştirir. Bir şey bildiğini sanan kişi henüz bilmesini gerektiğini gibi bilmiyor. Ama Allah'ı seven kişi Allah'ı bilir. Putlara sunulan kurban etlerini yenmesine gelelim. Biliyoruz ki put dünyada gerçekte var olmayan bir şeydir ve birden fazla Allah yoktur. Yerde ya da gökte Allah ilah diye adlandırılanlar varsa da nitekim birçok ilahlar ve Rabler vardır. Bizim için tek bir Allah Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır ve biz onun için yaşarız. Tek bir Rab vardır, o da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı, biz de onun aracılığıyla yaşarız. Ama herkes bu bilgiye sahip değildir. Bazılar hala putperest alışkanlıklarının etkisinde kalarak yedikleri etin puta sunulmuş olduğunu düşünüyorlar. Ve hassas olan sıvest vicdanları lekeleniyor. Yiyecek bizi Allah'a yaklaştırmaz. Yani yemek sanmayın Allah'a daha iyi yaklaştırır, ya yersin ya yemezsin. Yemezsek bir eksiğimiz olmaz, yersek de bir üstünlüğümüz olmaz. Ama sakının bu serbestliğiniz sıveste hassas ince olanların sürçmesine neden olmasın. Eğer hassas sıvest vicdanlı bir adam bilgili olan seni bir put tapınağında sofraya oturmuş görünürse puta sunulan kurban etini yemek için kuraj almaz mı? Böylece bu hassas sıvesti adam uğruna Mesih'in öldüğü bu kardeş senin bilginden ötürü mahvolunur. Sizler bu yoldan kardeşlere karşı günah işleyip de onların hassas olan vicdanlarını yaralamakla Mesih'e karşı günah işlemiş olursunuz. Bu nedenle eğer yediğim şey kardeşimin sendeleyip düşmesine yol açarsa, kardeşimin düşmemesi için ben bir daha hiç et yemem. Sevgi arayalım, sevgi peşinden koşalım. Değil sanın ne zaman yersin ya yemezsin Allah'ın önünde daha iyi durumdasın. Ve açıyorum 1. Korintliler bab 10 ayetler 23'ten 33'e kadar. Bize her şey serbest ama her şey yararlı değildir. Her şey serbest ama her şey yapıcı değildir. Herkes kendi yararını değil, başkalarının yararına gözetsin. Kasaplar çarşısında satılan her çeşit eti sıvest sorunu yapmadan sorgusuz, sualsız yiyin. Çünkü yeryüzü ve yeryüzündeki her şey Rabbindir. Eğer iman etmemiş bir kimse sizi yemeğe çağırır ve siz de gitmek istersiniz, önünüze konulan her şey sıvest sorunu yapmadan sorgusuz sualsiz yiyin. Ama biri size bu kurban etidir derse, hem bunu söyleyen için hem de sıvest huzuru için yemeyin. Senin değil diğer adamının sıvesti huzurunu için demek istiyorum. Benim serbestliğim neden başkasının sıvestinden yargılasın? Eğer şükrederek yemeğe katılırsam şükrettiğim yiyecekten ötürü neden kınanayım? Özet olarak her ne yer ve içersiniz, her ne yaparsınız, her şey Allah'ın büyüklüğü için yapın. Burada durmak istiyorum 31'e kadar ancak. Burada görüyoruz bir cevap veriliyor bize. Yemek bizi günaha düşürmüyor. Senin sıvest seni günaha düşürebilir eğer ona karşı işlersen. Ama senin sıvest lazım regüleri yapılsın İncil'e göre. Ve böylece bilgide anlayışta büyüyesin. Ve o zaman Rab sana akıl verecek ne yapacağın. Eğer insanlara kazanabilirsek lazım elimizden geleni yapalım. Sevgi arıyor başkalarının faydasını değil kendi faydasını sadece. Ve bunu arayalım. Bizim serbestliğimizi bunun için kullanalım. Biz imanla serbest olduk. Ama Mesih'in sevgisi bizi soruyor ve yine serbestçe oluyoruz herkesinin hizmetçisi. Ve böyle görüyoruz. Kim bu serbestliği gerçekten anlamışsa ve kavuşmuşsa Mesih'te, o onun kuvvetli tarafı böyle gösteriyor. Sevgi uğruna kendi serbestliğini ramka koyuyor, granitse koyuyor ve hizmet ediyor sevgi uğruna, onun komşusuna, onun kardeşine. Ve böyle olalım. Ne mutlu bize. Biz serbestlik için çağrıldık, artık bir iracı altına kendimizi getirmeyelim. Mesih'in iracı da var, Mesih'in boyunduruğu da var ama o yumuşak, huylu ve alçak gönüllüdür. O değil ağır. Neden? O da aynı boyunduruk altında gidiyor. Biz onun yanında. Buna razı mısın kardeş? Ve sevinin, bu bir zenginliktir ve bunun için de şimdi beraberce Rabbine şükredelim. Ya Rab, Allah'ım, kurtarıcım, sana bütün kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü senin sayesiyle İsa Mesih'imiz biz serbest olduk, sevinci kavuştuk ve böylece çok zengin olduk. Bu serbestlik doğru kullanmayı bize öğret lütfen. Senin kutsal adında dua ediyoruz ve senin kutsal adına hamdlar sunuyoruz. Amin. Evet kardeşlerim, çok az yer olduğu için ilahi koymayacağız. Şimdi hemen size bildirmek istiyorum hangi ayet ezberleyeceksiniz. Ve rica ediyorum ezberleyin bunu. Yuhanna bab 8 ayet 31 ve 32. Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır.